Ayrım 9.
Hıdır Arif, bu da meşhur Big Bang dedi. Ama Gido Ağa'nın umurunda değildi. O daha çok yeni girdiği eroin işini düşünüyordu. Kaçak mazotun karını 8'e katlayan eroin. Uzun zaman önce Londralı olmuş hemşerisiyle pazarlığa gelmişti Londra'ya. Her ne kadar pazarlık yaptığı adamlar o güne kadar hiç görmediği bir köyde doğmuş olsalar da anasının memesinden Kürtçe emmiş her erkek hemşerisi sayılırdı. Kadınlarla iş konuşmazdı. Ben demişti, malı Bulgar sınırından sokarım. Ondan sonrası sizin işiniz, gerisine karışmam. Londralı hemşerileri de tamam demişti. Hallederiz ama maliyet artar, payın düşer ona göre. Canı sıkılmıştı Gido Ağa'nın. Bu yüzden umrunda değildi önünden geçtiği Big Ben. Kendine ait olmadığı sürece hiçbir bina ile ilgilenmezdi aslında. Hıdır Arif de 21 metrelik bir yat kiralayıp Times nehrini Gido Ağa ile geçmeye meraklı değildi tabii. Ama sırf memleketlerinden binlerce kilometre uzaktalar diye tanışmıyormuş gibi de yapamazlardı. Ortak noktaları çok fazlaydı. Yaklaşık 200 bin adet, ikisinin de ayrı ayrı hükmettiği toprağın nüfusu bu kadardı. Gido'nun işlerine karışmamayı babasından öğrenmiş olan Hıdır Arif, çevirdiği dolapları bilse de kapılarını açmazdı. Yeter ki Gido da hikmetçilere karışmasın. Paylaşmışlardı insanları, et ve kemikleri. Aleyzam aşiretinin ruhları da hikmetçilerindi. Adil bir anlaşmaydı. Neredeyse 100 yıllık bir geçmişi vardı. Örgüt işlerine Gido baktığı için dağa çıkanların çetelesinde o tutuyordu. Hıdır Arif'in umrunda değildi topraklarında dalgalanacak bayrağın rengi. Ruhları olmadan yaşayan ölülere döneceğini iyi bilirdi insanların. Bu yüzden bölgesini Çinliler de işgal etse hikmetçilerin hükmü sürerdi. Kürdistan Türkiye Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti ne fark eder derdi babasına. Şıh Gazi'nin kulaklarının hala duyabildiği yıllarda. Princeton'un eseri bir dünya vatandaşıydı Hıdır Arif. Dini olandan başka sınır tanımazdı. Sınır tanımayan Müslümanlar diye bir örgüt kurulsa başına geçecek kadar hayal gücü vardı. Ama yine de tercih ettiği halklar vardı. Örneğin Arapların gösteriş merakına hayranlık duyar ve Kabe'yi altınla kaplamaya kalksalar ilk destekleyenlerden olurdu. Hatta gösterişi olan bu yatkınlığı yüzünden Hacerül Esved'in kırıntısı olduğuna tam da inanmadığı yarım kiloluk bir taşa $500,000 ödemişti. Sonra da taşı çalışma odasına giren bütün misafirlerin gözüne sokmaya başlamıştı. Üzerinde dünya haritası olan bir cam küre ve tam merkezinde havada asılı duran simsiyah bir taş. Magmanın yerine. Küre çelik bir sütun üzerinde duruyor ve önce o karşılıyordu odaya girenleri. İçini de ışıklandırmıştı Hıdır Arif. Bir kumandayla. Oturduğu yerden yer kürenin rengiyle oynuyordu. Ama genelde türbe yeşilini tercih ediyordu. Waterloo Bridge'e yaklaşırken bir herif varmış dedi Gido Ağa, tanırsın belki. Kim diye sordu Hıdır Arif. Bedir mi Bezir mi öyle bir şey. Buradaymış, ne iş yapar bilir misin? Çevrelerindeki teknelerden ve Waterloo Bridge'den turistler taşıyordu. Ellerinde makineleriyle yakaladıkları karelere belki de asla bakmayacak olan onlarca insan sürekli fotoğraf çekiyordu. Köprüdekilerden biri birazdan altlarından geçecek olan lüks yattaki cübbeli, sarıklı ve sakallı adamı görünce bir Orta Doğu ülkesinin lideri olduğunu düşünüp fotoğrafını çekti. Yanındaki onu boş ver kim olduğunu biliyorum bizimkini çek dedi. M15 adındaki İngiliz İş İstihbarat Servisi'nin sarı yağmurluklu iki memuru kentin en pahalı oteli Waldorf'ta kalan Gido Ağa'yı çözmek için oradaydı. Aslında Gido basit bir turist olarak gelip terk edebilirdi İngiltere'yi. Ama MM15 tarafından aylardır izlenen kişileri ziyaret etmesi kendisinde bir ilgi odağı haline getirmişti. Ve izlenilmek bulaşıcı olduğundan Gido da takip ediliyordu artık. Köprüde gayda çalarak hayatını kazanan kızıl sakallı ve kiltli İskoç dirseğiyle itti memurları. Çekilin buradan dedi. Kapamayın önümü. İster istemez durdukları yeri terk ettiler. Önlerinden geçen çift katlı otobüsün üzeri sinemalara yeni gelmiş James Bond afişiyle kaplıydı. İki yanında bikinili kızların durduğu saçları kask gibi ve smokinli bir James Bond. Önce afişe sonra da birbirlerine baktılar. Etekleri rüzgardan enselerine kadar kalkmış fosforlu sarıdan yağmurluklarına tamamen dağılmış ve her geçen yıl azalan birkaç yüz tel saçlarına, fazla mesaiden kan oturmuş gözlerine, indirimden alınmış Çin malı ayakkabılarına ve en sonunda da gayda çalmaya başlamasına rağmen kendilerine hala ters ters bakan İskoç'a kaydı gözleri. İçlerinden biri James Bond'u şey yapayım dedi ve yürüyüp gittiler. O sırada Hıdır Arif, Gido'nun sorduğu ismi nereden hatırladığını düşünüyordu. Biraz daha bilgiye ihtiyacı vardı. Kimlerdenmiş? Aşiretten mi yoksa cemaatten mi demekti bu? Yani hangi tarafı ağır basar demek istiyordu. Sizden dedi Gido. Allah Allah deyip başını salladı Hıdır Arif. Biliyorum ben bu adı ama nereden? Neyse ne işin var senin bu adamla? Sorma dedi Gido. Gözlerini Times'ın çamurlu suyuna bırakıp bir işimiz var işte. Hıdır Arif sormadı. Dolayısıyla Londra'daki Müslüman kickboksçılardan küçük bir örgüt kuran Bezir'in Allah yolunda cihadın her türlüsü mubahtır deyip birkaç yüz kefereyi eroine bağlayıp gebertmeye çalıştığından haberi olmadı. Hıdır Arif sormadı. Dolayısıyla harama asla el uzatmadığı için topladığı paranın tamamını yine eroine yatıran Bezir'in Müslümanlara satış yapan torbacıların dizlerini tek hamlede kıracak bir vuruş tekniği geliştirmiş olduğundan da haberi olmadı. Aslında Hıdır Arif Gido'yu dinlemeyip sorsaydı da bunları öğrenemezdi. Çünkü o da hiçbirini bilmiyordu. Ona sadece bir herif var hikmetçilerden, ne bok yediği belli değil, onu da sen halledeceksin artık demişlerdi. Bunu diyenler adaya çıkan eroinin dörtte üçünün sahibi olmakla övünen dört kardeşti. Dullu Han kardeşler, Londra'nın Daltonları. Aslında Bezir'le dertleri eroini Ruslardan almasıydı. Yani kendilerinden geriye kalan dörtte birden. Bakarız icabına demişti Gido. Zaten M15 tarafından ilk fotoğrafı da çekilmişti. Westminster'daki Dullu Han karargahının karşısındaki apartmanın dördüncü katındaki aralık bir camdan. Yatın kıç güverdesine geçip yemeğe oturdukları anda tamam dedi Hıdır Arif. Hatırladım ben o adamı. Bezir, onun adı Bezir. Bizim Ubeydullah'ın oğlu. İyi oğlandır. Babasının mobilya fabrikasına bakar. 5 yıl önce 11 yaşında bir kızı karısı yapmasına aracılık ettim diyemedi. Ama şöyle devam etti. Hatta kuru dereden bir kız aldı. Hatırladım şimdi. Neyse, nesi lazım sana bu adamın? Gido önündeki etin yanında rakı olmadığı için burnundan solurken başını kaldırdı. Adresi ver yeter. Bir de bana şunu söyle. Değerli midir? Aslında hissetmişti Hıdır Arif. Lafın buraya geleceğini hissetmişti. Gido canını yakacaktı oğlanın. Düşünce hızında bir hesap yaptı zihninin sayfalarında. Sonuç Bezir'in aleyhineydi. Allah affetsin dedi içinden. Değildir. İyi dedi Gido. Keyfi yerine gelmişti. Sonra etrafına baktı. Ne diyordun sen? Big Mick bir şey diyordun. Nerede o? Hıdır Arif içinden küfredip dışından konuştu. Geçtik onu geçtik. Big Ben. Ve ikisi de çatallarına sarıldığı anda ortalarındaki geniş ahşap masanın üzerine bir kadın düştü. Başlarını kaldırdıklarında Tower Bridge'in altını gördüler. Kadın köprüden atlamış ve yata denk gelmişti. Ama istediği olmuş ve ölmüştü. Masayı kırıp içinden geçmiş, kan içinde yatıyordu. Elinde bir şey vardı. Küçük bir radyo. Hala çalışıyordu. İnsan etinden daha sağlamdı. Dipten dipten If It Be Your Will çalıyordu. Rahimenin üzerinde çarşaf yoktu. En azından hayatının son günü örtünmemişti. Belki de saklayacak bir şeyi kalmamıştı. Bir sonraki gün kan içindeki güvertenin ve Gido'nun şaşkın suratının her açıdan çekilmiş fotoğraflarını gazetelerde gören M15 ikilisinden biri yine küfretti. James Bond'u, diğeri ise Hıdır Arif'in bir muhabire söylediklerini okuyordu. Bu ülkede can güvenliği diye bir şey yok. Ya bu kadın üstümüze düşseydi? Bir tel örgü de mi yapılamıyor şu köprülere? O kadar vergi ödüyoruz. Kimse bunun sorumluları, hepsini dava edeceğim. Allah korudu da hayatta kaldık. Ayrıca buradan aynı hikmetin altında kavuştuğumuz mümin kardeşlerimize söylemek isterim ki ben gayet iyiyim. Merak etmeyin.